Ayrım 33.
Karl elindeki hançeri bastırdı. Selma'nın boynunda ince bir kan şeridi oluştu. Süzülen damlalar beyaz boynundan akıp çıplak memesine ulaştı. Herifin hiç şakası yoktu. Selim bileğini uzattı. Kadere rıza göstermekten başka çaresi yoktu. İçini müthiş bir karamsarlık kapladı. Saldıramayacaktı. Kelepçenin kapanan klipsi bileğini acıttı. Artık kalorifer borusuna kilitlenmişti. İlk defa çaresizlik içinde inledi. Gururunun incindiğini hissediyor, talihin kendisine oynadığı bu oyuna lanetler ediyordu. İnce kalorifer borusuna sol bileğinden bağlanmıştı. Sağ eli hala serbestti. Lakin yapabileceği bir şey yoktu. Karl, karısını yavaş yavaş yatağa doğru itekliyordu. Mücadeleden yılmayan, güçlü kadın Selma da artık yıkılmıştı. Olayların daha da beter, yüz kızartıcı bir şekle dönüşeceğini biliyordu. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Omuzları sarsılıyordu. Karl, Selma'nın bluzunu kavradı. Sonra var gücüyle ipekli kumaşa asıldı. Bluz yırtıldı. Genç kadın yarı çıplak hale geldi. Hançeri boynundan çekerek keskin ucunu sırtındaki sütyenin ince lastiğine takıp kopardı. Utanç içindeki kadın refleksle iri göğüslerini örtmeye çalıştı. Karl'ın yüzündeki sadistik tebessümü daha da arttı. Selim var gücüyle kelepçelendiği kalorifer borusuna asıldı. Sol bileği önce kızarmış, sonra morarmaya başlamıştı. Bileğinin damarları kabarmış, patlayacak gibi şişmişti. Çaresizlik içinde sağ koluyla da boruya asıldı, çekiştirdi. Boru kımıldamıyordu bile. Çırpınan kocanın imkansızlığını görmek, Karl'ı daha da keyiflendirmişti. Ağzından boğuk bir kahkaha çıktı. Zevki arttıkça hareketlerindeki kontrol de azalıyordu. Yarı çıplak kadını sırtından hızla yatağa itti. Selma yüzü koyun yaylı şiltenin üzerine düştü. Boş bulunmuştu. Sonra kollarından kavrayıp yatağın baş ucuna doğru çekti. Cebinden çıkardığı ikinci bir kelepçeyi sarı pirinç karyolanın uzantısına geçirdi. Şimdi Selma da karyolaya kelepçelenmişti. Karl yere eğilip halının üzerinden Selma'nın parçalanmış ipek bluzunu aldı. Dertop edip genç kadının ağzına tıkmak istedi. Selma bir süre başını iki yana çaresizlikle çevirerek ağzına kumaş parçasının tıkılmasına engel olmaya çalıştı. Karl, iri ve küt parmaklarını hışımla yanaklarına bastırınca Selma'nın dudakları aralanıverdi. Planın ilk kısmı tamamlanmıştı. Karı koca hareketsiz kalmışlardı ve Karl onların bedenleri üzerinde dilediği her şeyi yapabilecekti. Doğrulup yataktan kalktı. Gözlerindeki vahşi parıltılarla ikisini de süzdü. Eğlence başlıyordu. Onları tuzağına düşürmüş, kımıldayamayacak hale getirmişti. Dışarıdaki polisleri hiç umursamıyordu. Ve önünde sabaha kadar sürecek, tatminin ve orgazmın doruklarında doluşacağı saatler vardı. Ağır ağır Selim'e yaklaştı. Duvarın üstüne tüneyen gençler dağılmıştı. Muavin Tarık fermuarını çekti. Rahatlayarak sokağın kuytu karanlığındaki ağacın yanından ayrıldı. Kafayı takmıştı bir kere. Gözledikleri evde bu gece bir gariplik vardı. Nedense bu düşünceyi kafasından atamıyordu. Şu bizim komiser de ne meraksız adam diye geçirdi içinden. Hiç oralı olmamıştı. Esintisiz ve basık havalı Temmuz gecesi sanki bütün nem ve sıcaklığını bu gece şehrin üstüne bırakmış gibiydi. Gecenin ilerlemiş saatine rağmen hararet 30 derece civarında olmalıydı. Sırtındaki yazlık ceket bile fazla geliyordu Tarık'a. Ne çare ki, koltuk altında asılı Browning'i gözlerden saklamak için ceketini çıkaramıyordu. Ahlayıp oflayarak arabanın etrafında yürüdü. Bakışlarını ışık yanan pencereden ayıramıyordu komiser muavini. Bu gece çok sigara içmişti. Nikotinden kavrulan kurumuş ağzına cebinden çıkardığı jelatine sarılı bonbon şekerini attı. Şekerin nanesi boğazına ferahlık vermişti. Arabaya binmeyip yandaki evin bahçe duvarına oturdu. Gözlerini yine ışık yanan pencereye dikti. Kapalı perdelerin arkasından dolaşan birinin gölgesini görür gibi oldu. Dikkat kesildi. Gölge odanın içinde dolaşıp duruyordu. Bir noktaya daha takıldı. Alper çifti sıcak nedeniyle pencereyi hep açık tutarlardı. Oysa bu gece camı hiç açmamışlardı. Emindi. Evde bir terslik vardı ama aklından geçenleri komisere söylese Rıfat yine söylenecekti. Susmayı yeğledi. Selim kendine yaklaşan adamın kötü niyetini sezinledi ama ne yapacağını kestiremedi. Karl tam önünde durdu. Gözlerinde nefretten ziyade avını parçalamaya hazırlanan vahşi bir hayvanın açlığı vardı. İri iri açılmış mavi gözleri Selim'in boşta duran sağ koluna takıldı. Elindeki enli hançerle ufak daireler çizerek sokuldu. Selim'in serbest eliyle bir hamle yapmasını bekler gibiydi. Sonra hançeri sırıtarak arkadan pantolon kemerine sıkıştırdı. Selim adamın niyetinin ne olduğunu hala anlayabilmiş değildi. Merakla onu süzüyordu. Karl ansızın iki eliyle Selim'in serbest kolunu yakalayıverdi. Göz açıp kapayıncaya kadar çok sert bir hamleyle kolunu büküverdi. Selim'in ağzından acı bir feryat yükseldi. Müthiş canı yanmıştı. Birden kolunun gevşediğini, pelteleşip sarktığını hissetti. Adam ustalıkla kolunu kırmıştı. Ancak bir profesyonelin, bir işkence uzmanının yapabileceği maharetle ve hızla becermişti bu işi. Genç adam bayılacak gibi oldu ama bayılmadı. Bakışları kendisine korkunç ıstırap veren koluna takıldı. Kendi kolunu tanıyamadı adeta. Kol deforme olmuş, kemik kırıldığı yerde deriyi delecek gibi itip şişirmişti. Sırıtıyordu Alman. Yaptığı işten müthiş zevk almıştı. Selim ise bir kere daha acıyla inledi. Sonra avazı çıktığı kadar "Sadist, hayvan!" diye bağırdı. Sesinin tonunun bu kadar yüksek perdeden çıkmasının sebebi, duyduğu acı, hissettiği nefret kadar, biraz da gecenin ilerlemiş sessizliği içinde kapının önündeki memurlara duyurabilme ümidinden kaynaklanıyordu. Karl, "Bağırma!" diye tısladı. Kemerinde asılı duran hançeri tekrar çekip çıkardı. Ama susmuyordu Selim. 2-3 kere "İmdat!" diye bağırdı. Son çığlığından sonra sesinin yavaş yavaş kısıldığını hissetti. Önce sebebini anlayamadı. Sonra gırtlağının biraz altında bir ağırlık, madeni bir sertlik ve sıcaklık duymaya başladı. Gözleri iri iri açıldı. Nedenini sonra anladı. Bıçağı yemişti. Kalp gerçekten işin nehliydi. İnsana ustaca ıstıraf veriyordu. Selim göğsüne saplanan bıçağın şimdilik öldürücü nitelikte olmadığını, çektiği bütün acı ve uğradığı paniğe rağmen anlamıştı. Göğsünde artan ağrıyı, lıkır lıkır akan kanın sıcaklığını görmeden duyabiliyordu. Bayılmamak için kendini zorladı. Belki bayılmak, şuurun kaybolması daha hayırlı olacaktı. Hiç olmazsa birazdan görmek zorunda olacağı daha elim olaylardan sıyrılmış olacaktı. Çektiği acıya rağmen zihni berrak, aklı yerindeydi. Bayılmanın, kendini kaybetmenin bir çözüm olmadığını sezinledi. Bu adam nasıl olsa kendisini öldürecekti. Son bir gayretle bağırıp sesini duyurabilse belki Selma'yı kurtarabilirdi. Bağırmak için tekrar ağzını açtı. Hayret, sesi çıkmıyordu. Kendini zorladı. Ciğerlerindeki tüm nefesi çıkarmak istedi ama sesi çıkmadı. Aynı anda göğsünde eskisinden de beter bir acı duydu. Ne olduğunu anlayamadı. Neden sonra göğsündeki hançerin döne döne etlerini paralayarak çıkarıldığını fark etti. Sırtındaki gömlek kan içinde kalmıştı. Hatta sıçrayan birkaç damla kanı Karl'ın yüzüne bulaşmıştı. Çok canı yanıyordu. Gözlerini açık tutmaya çalıştı. Üstüne büyük bir ağırlığın çöktüğünü, gözlerinin karardığını duyumsamaya başladı. Tüm gayretine rağmen başı önüne düştü ve bayıldı. Yok, yanılmıyordu. Bu kez işitmişti. Biri bağırıyordu. Bir feryattı bu. Canı yanan birinin acı çığlığı. Tarık oturduğu duvarın üstünden kalktı. Arabanın yanına geldi. Rıfat'ın gözleri kapalıydı ama uyumadığına emindi. Kapıyı açtı. "Komiserim," dedi. Rıfat gözlerini aralamadan. "Yine ne var?" diye homurdandı. "Çığlıklar işittim komiserim." "Çığlık mı? Ne çığlığı?" "Işık yanan odadan geliyordu komiserim, eminim." Komiser ters ters Tarık'ın yüzüne baktı. "Yahu bu gece senin nen var?" diye terslendi. La havle çekip arabadan dışarıya çıktı. Uzun uzun gerinip vücudundaki uyuşukluğu açmaya çalıştı. Işığı yanan odaya gözlerini dikti. Hiçbir fevkaladelik yoktu. Yine de mesleğe senelerini vermiş bir memurdu. Bu meslekte ön sezinin, koku almanın ne demek olduğunu bilirdi. Tarık'ta gördüğü huzursuzluğu anladı. Beraber karşı kaldırıma geçtiler. Alperlerin villalarının önünde durup etrafı dinlediler. Sessizlik her tarafa hakimdi. Her şey yolunda gözüküyordu. "Seninki vesvese," diye homurdandı komiser. Tarık tatmin olmamıştı. "Komiserim, nasıl olsa uyanıklar. Kapıyı çalıp bir kontrol edelim mi?" diye sordu. "Deli misin yahu? Yoktan yere huzurlarını bozup gecenin bu saatine tedirgin mi etmek istiyorsun onları? Zaten sinirleri berbat olmuş, yorgun insanlar. Otur oturduğun yerde." Komiser ters yüzü arabaya dönüp kapıyı açıp iri vücudunu koltuğa attı. Tarık'ın vesvesesi şekerlemesinin içine okumuştu. Artık uyuklayamazdı da. Bir sigara yakıp Muavin'e bakmaya başladı. Tarık hala evin kapısı önündeydi. Birden bahçeye daldığını gördü. Ne yaptığını anlamak için açık pencereden başını çıkardı. Muavin şimdi karanlık bahçede çimler üzerinde dolaşıyordu. Sonra karanlıkta evin arkasına dönüp gözden kayboldu. Tarık'ın kuşku ve tedirginliği galiba kendisine de sirayet ediyordu. Hala ön tarafa gelmediğini görünce meraklandı. Gözlerini dikip karanlığı kolaçan etmeye başladı. Tarık birden meydana çıktı. Silahını kılıfından çekmiş, elinde tutuyordu. Bir şeyin ters gittiğini hemen anlayıverdi, yerinden fırladı. Muavin koşarak yanına geliyordu. "Ne var?" diye bağırdı. "Mutfak penceresi kırık. Camlar çimlerin üstüne atılmış. Otların üstünde ayak izleri var. Belli ki birisi gizlice içeriye girmiş. Sana içeriden gelen çığlıklar duyduğumu söylemiştim. Anladın mı şimdi?" diye söylendi. Komiser bu kez tereddüt etmeden arabanın telsizine sarıldı ve vaka mahalline acele takviye ekip istedi. Sonra silahını çekip hızla eve doğru koşmaya başladılar. Hayır, bayılmamalıydı. Olamazdı. Bayılıp keyfini bozamazdı. Omuzlarından tutup sarstı Selim'i. Başı önüne düşmüş, uzun ve iri vücudunu çekemeyen dizleri kıvrılarak yere kaymıştı. Sol bileğinden kalorifer borusuna asılı olarak öylece kalmıştı. Lanet olsun, çok mu çullandım diye hayıflandı Karl. Halbuki doktor iri yarı, gelişmiş vücuduyla daha dayanıklı olmalıydı. Buna izin veremezdi. Karısına neler yapacağını ona göstermeliydi. Başını çenesinden tutup kaldırdı. Parmağını uzatıp baygın adamın göz kapaklarını açtı. Akı içinde göz bebekleri yana kaymıştı. Gerçekten baygındı bu adam. Homurdanarak geri döndü. Selma ağzı tıkalı, göğüsleri meydanda, sırt üstü kımıldamadan yatıyordu. Tam bir şok içindeydi. Ona aldırmadan odaya açılan banyoya gitti. Küvetin içindeki plastik kovayı gördü. Soğuk suyun musluğunu açıp kovayı ağzına kadar doldurdu. Sonra geri dönüp suyu Selim'in başından aşağıya boca etti. Selim gözlerini açtı ama ayağa kalkamadı. Karl aynı ameliyeyi bir kez daha tekrarladı. Soğuk su sihirli bir değnek gibi iyi gelmişti genç adama. Israp içinde kıvranarak zorlukla dizlerinin üzerinde doğruldu. İlk hatırladığı şey karısıydı. Telaşla Selma'ya baktı. Biraz rahatlar gibi oldu. Hala aynı vaziyette yatıyordu. Etekliği üzerindeydi. Derin bir soluk verdi. Gırtlağıyla göğsü arasındaki yara feci şekilde sızladı. Nefes almakta zorlanıyordu. Karl gözlerini Selim'den ayırmadan yatağa yaklaştı. Yarı baygın adam hareketlerini gözleriyle takip edebiliyordu artık. İyiydi bu. Gösteriye başlayabilirdi. Dudakları hayvani bir keyifle büküldü. Ceketini çıkardı. Pantolon kemerine kılıfıyla asılı koltuğu beline ağırlık veriyordu. Tabancasını çekip kenardaki tuvalet masasının üstüne koydu. Silahını bıraktığı yer bir tehlike anında elinin hemen yetişeceği kadar yakındı. Gerçi böyle bir tehlike asla doğmayacaktı ama tedbiri de elden bırakamazdı. Uzanıp Selma'nın eteğinin yanındaki fermuarı açtı. Etekliğin beli gevşemişti. Alt uçlarından tutup hoyratça asıldı. Etek kolaylıkla kalçalarından sıyrılıp çıktı. Karl, yatakta incecik bir kilotla kalan genç kadına şehvet ve ihtirasla bakmaya başladı. Hiç acelesi yoktu. Zevkin her anını doyasıya tatmak, telaş göstermeden doruklara tırmanmak istiyordu. Manzara bütün cinsel arzularını kabartmış, vücudunda titremeler başlamıştı. Kadının gerçekten kusursuz bir vücudu vardı. Bunu itiraf etmeliydi. Selim'e döndü. Doktor bön bön kendisine bakıyordu. Umarım şuuru yerindedir diye düşündü. Şayet olanları anlamayacak kadar yarı baygın haldeyse istediği zevki alamayacaktı. Doktor, karının vücudu çok güzelmiş diye mırıldandı. Kulaklarına kelepçenin boruyu çekiştirmesinden çıkan madeni sesler aksetti. Keyifle gülümsedi. Doktor hırsından çırpınmış, kurtulmak için harekete geçmişti. Demek olanları idrak edebilecek kadar aklı başındaydı. Reaksiyon veriyordu ve hala bu yaralı haline rağmen çırpınacak gücü vardı. Selma'nın yanına uzandı. Gözlerini Selim'e dikerek ince dudaklarıyla genç kadının göbeği civarını öpmeye başladı. Yaralı adam hırsından titriyordu. Karl'ın dudakları yavaş yavaş aşağılara doğru indi. Kilodun örtemediği yerlerden fışkıran yumuşak, kumral kıl taneleri üzerinde dolaştı. Karl, dilini bu hassas bölgelerde dolaştırmaya devam etti. Hayret, kadın bir taş gibi hissiz, bir iceberg gibi donuk ve soğuk davranıyordu. Bu kez başını kaldırıp Selma'ya baktı. Nesi vardı bu kadının? Şimdiye kadar sevişip oynaştığı her kadın çılgın gibi karşılık verirdi ona. Oysa bu, Sphinx kadar sessizdi. Şişirme plastik bebekle sevişir gibi hissetti kendini. Uzanıp ağzına tıktığı bluz parçasını çıkardı. Selma'nın hiç sesi çıkmadı. Derin derin soluklar aldı, nefesini ayarlamaya çalıştı. Şimdi yüzüne biraz daha renk gelmişti. İyi misin diye sordu. Genç kadın ağzını açıp cevap vermedi. Göz kapaklarını açıp kapatmakla yetindi. Daha iyiyim dercesine. Güzel kadın biraz daha toparlanıyordu galiba. Öyle olması gerekmez miydi zaten? Hangi kadın onun okşamalarına, öpücüklerine dayanabilirdi? Bakışlarını dik, iri ve canlı memelerine dikti. Avcunu Selma'nın pürüzsüz teni üzerinde dolaştırmaya başladı. Şimdilik yumuşak yumuşak okşuyordu. Kadın karşılık vermiyordu ama hiç de şikayetçi görünmüyordu. Göz ucuyla tekrar Selim'e baktı. Adamın gözleri şahit olduğu manzara karşısında iri iri açılmıştı. İyi, her şey normale dönüyor, şimdi sıra bu kaltağı arzudan çıldırtmaya geldi diye düşündü Karl. Sonra doğrulup Selma'nın üzerindeki son kumaş parçası olan beyaz ufak kilodu ihtirasla çekip kopardı. Genç kadın şimdi gözleri önünde çırılçıplaktı. Sıkı sıkıya kapattığı bacaklarını aralamak istedi. Kadın açmamak için direniyordu. Neyin var senin? Yoksa daha hazır değil misin diye gürledi. Ama Karl'ın daha fazla beklemeye tahammülü yoktu. Fermuarını indirirken bağıramayan Selim'in acıyla inlediğini duydu. Takviye ekibinin gelmesini bekleyemezlerdi. Koşarak arka bahçeye yöneldiler. Ses çıkarmamaya azami dikkat göstererek mutfak kapısının önünde durdular. Tarık daha genç ve zayıftı. Mutfak penceresinden içeriye süzülmesi hiç de zor olmadı. Karl Weber gibi tezgahın üzerine basıp yere atladı. Sonra usulca anahtarı çevirip komiseri içeriye aldı. Silahları ellerinde kısa bir süre karanlığa uyum sağlamak için beklediler. Kulaklarını dikip evin içine dinlediler. Ses seda yoktu. Komiser öne düştü. Salon karanlıktı. Merdivenin başında bir an durakladılar. Evin içinde kaç yabancı olduğunu bilmiyorlardı. Karanlıkta erkete yatan sürpriz bir kişiyle karşılaşmamak için dikkatli adım atıyorlardı. Ağır ağır merdivenleri çıkmaya başladılar. Altıncı basamak gıcırdadı. Komiser Tarık'ı ikaz etti. Muavin anladığını belli etmek için başını salladı ve o basamağı atladı. Dışarıdan akseden siren sesleri duyulmaya başladı. Yardım ekibi çok hızlı olarak vaka mahalline intikal etmişti. Siren sesinin yukarıdaki odadan duyulmaması imkansızdı. Daha fazla sessiz ve hareketsiz kalmanın anlamı yoktu. Koşar adım merdivenlerin son basamaklarını da atlayarak kapının önüne vardılar. Komiser Rıfat tokmağı çevirip kapıyı ardına kadar açtı. Kapı kilitlenmemişti. Karl gıcırdayan basamağın sesini işitmemişti. Ama siren sesleri sessiz gecede büyük yankılar yaratıyordu. Tüyleri diken diken oldu. Bu seslerin kendisi için olduğunu hemen kavradı. İnanamıyordu bir türlü. Bu ana kadar başarıyla uyguladığı planın en güzel ve zevkli yerinde yarım kalması olacak şey değildi. Önünde yatan çırılçıplak kadına baktı. Sonra sakin sakin fermuarını çekti. Elini uzatıp tuvalet masasının üzerinde duran koldu kavradı. Henüz bir her şeyin sonu değildi. Belki de sirenler kendisi için değildi. Olamaz mıydı? Selim'e baktı. Bayılmamak için gayret sarf eden adamın gözlerinde şimdi umut ışıkları parıldamaya başlamıştı. Artan siren sesleri polislerin yaklaştığını gösteriyordu. Polisler gelse bile onun yaşama şansı hiç yoktu. Her şey koldun namlusundan çıkacak bir kurşuna bakardı. Ne ahmak adamdı şu doktor. Sirenleri duyunca yerinde duramaz olmuş, kelepçeli sağlam koluyla kalorifer borusunu sökmek için daha hızlı asılmaya başlamıştı. Karl Weber gülümsedi. Namluyu doğrultup Selim'in tam iki kaşı arasına nişan aldı. Yapacağı tek iş tetiğe asılmaktı. Sonra her şey birden yıldırım hızıyla gelişti. Yatak odasının kapısı birden ardına kadar açıldı ve yabancı bir ses "Teslim olun!" diye bağırdı. Karl hiç tereddüt etmeden Selim'in alnına çevirdiği namlunun hedefini kapıya yönelterek tetiğe asıldı. Çok hızlı davranmıştı. Çıkan kurşun komiser Rıfat'ın karnına saplandı. Komiser dizleri üzerine çöktü. Koltuktan çıkan ikinci mermi göğsüne rastladı. Komiserin işi bitikti. Kapının pervazını siper almış olan Tarık ise şanslıydı. Karl onu görememişti. Muavin de silahını ateşledi. İsabet ettirememişti. Ama çılgın adam odadaki avlularını unutmuş, dikkatini kapının önündeki polise çevirmişti. Hedef olmaktan kaçmak için hızla duvarın yanına sıçradı. Ateş eden polisler Siren seslerini duyduğu arabadan çıkmış olamazlardı. Buna yaklaşan seslerden hükmediyorlardı. Daha evin kapısı önüne bile gelmemişlerdi. Öyleyse bunlar sokaktaki koruma polisleri olmalıydı. Bir an rahatladı. En fazla iki kişi olmaları gerekirdi ve biri cansız yere serilmişti. Hesaba göre koridorda bir kişi daha vardı. Kaçma ve kurtulma şansı hala mevcuttu. İçini bir güven duygusu kapladı, gülmeye bile başladı. Etrafına bakındı. Alper çiftiyle ilgilenmiyordu. Onların icabına dışarıdaki polisi hakladıktan sonra bakacaktı. Fakat odadan çıkabilmesi için önce polisi öldürmesi şarttı. Yerde Selma'nın ayağından fırlamış dekolte iskarpini duruyordu. Uzanıp elini aldı. Bekledi. Taraflar ateşi kesmiş, birbirlerini kolluyorlardı. Karl, dışarıdaki polisin pervazın hangi yanında yer aldığını tayin edemiyordu. Pabucu fırlattı. Pabuç gürültüyle ahşap kapıya çarpınca Tarık, refleks olarak sesin geldiği yöne iki kurşun sıktı. Silah sesleri odanın içinde aksiler yarattı. İşte Karl Weber'in sonunu bu iki kurşunun yarattığı gürültü getirdi. Çünkü kulakları tırmalayan silah sesleri, Selim'in insanüstü gayretle çekip kopardığı ince kalorifer borusunun yerinden çıkarken doğurduğu gürültüyü bastırmıştı. Karl'ın sırtı Selim'e dönüktü ve adam kendini %100 emniyette sanıyordu. Kopan borunun biri ucu boşlukta sallanıp, içinden sular zemine akarken, genç adam 2 metre yakın uzun kısmını sol eliyle kavrayıp yere düşmesine mani oldu. Boru hala bileğine kelepçeliydi. Ama bu hareket edip yürümesine engel değildi. Ayaklarının ucuna basıp bir iki adım ilerledi. Karl hiçbir şey hissetmemişti. Olayı dehşetle yattığı yerden seyreden Selma'nın gözleri büyüdü. Kırık bir kol ve göğsündeki bıçak yarasıyla Selim'in bu gücü nasıl ve nereden bulduğuna inanamıyordu. Selim boruyu tutan kolunu geriye aldı. Darbeyi indirmek için son gayretini sarf ederek gerildi ve güçlükle "Karl!" diye seslendi. Sesi zar zor çıkmıştı ama adamın duymasına yeterliydi. Karl Weber merakla geri döndü. Hayretle baka kaldı. İnanılır gibi değildi. Bir kolu kopmuş gibi sarkan, göğsünden oluk gibi akan kan, yarı baygın adam, boruyu sökmüş üstüne yürüyordu. Şaşkınlıktan bir an gecikti, silahını çeviremedi. Bu da Selim'e yetti. Elindeki boruyu sağlam kolunun olanca gücüyle Karl'ın yüzüne indirdi. Elindeki tabancası fırlamış, burun kemiği kırılmıştı. Kütük gibi yere yığıldı, kaldı. Selim, sarsak adımlarla polisler odaya dolmadan önce karısının çıplaklığını gözlerden saklayacak bir örtü aranıyordu. Muhtar Basmacı, Basmacı Holding'in Gayrettepe'deki genel merkez binasında son hazırlıklarını yapıyordu. Az evvel özel jetinin hazırlanması için gerekli emirleri vermişti. Bir süre İsviçre'de yaşaması gerekecekti. Fazla zamanının kalmadığına inanıyordu. Daha basına hiçbir şey sızdırılmamıştı. Lakin emniyet güçlerinin çok şey bildiğine emindi. İşi zamana bırakmak, buradaki gelişmeleri dışarıdan takip etmek daha münasip olacaktı. İsviçre ve İngiltere bankalarında ömrünün sonuna kadar onu rahat yaşatacak parası vardı. Kuruluşlarının başındaysa deneyimli ve basiretli yöneticileri mevcuttu. Burada yokken bile işlerin aksamadan yürümesi mümkündü. Banka cüzdanları ve üzerinden hiç eksik etmediği pasaportu hariç yanına hiçbir şey almayacaktı. Telefonla garajı arayıp şoförünün arabasını hazırlamasını emretti. Sadece bir iki saate ihtiyacı vardı. Hayri Albay, emniyetten gelen habere hiç şaşmadı. Boğaz'da, Ziraat Fakültesinden az ilerideki bir çiftlik evinde 5 ceset bulunmuştu. Biri polis, biri MİT elemanıydı. Diğer iki cesedin kesin kimlik tespitine çalışıyorlardı. Sonuncusunun ise Otto Han olduğu kesinleşmişti. Daha fazla beklemeye mahal yoktu. Albay, telefona sarılıp İstanbul Emniyet Müdürünü aradı. Tutuklamalar başlayacaktı. Muhtar Basmacı, holdinginin garajından çıkarken aynı anda binanın kapısına gelen iki sivil polis otosunu göremedi. Şoför limuzini elinden geldiğince hızlı sürüyordu. 15 dakika sonra Atatürk Havalimanı'na vardılar. Gümrükten geçmek sorun olmadı. Muhtar Basmacı, pistin uzak köşesindeki özel jetine yürürken hava meydanına ait bir jip hızla yaklaşarak önünü kesti. İçinden iki sivil atladı. Muhtar Basmacı her şeyin bittiğini o anda sezinledi. Kış fazla soğuk geçeceğe benziyordu. İstanbul'un yaşanılacak en güzel mevsimi olan sonbahar serin ve yağışlı geçmiş, daha Kasım ayının ortalarında olmalarına rağmen şehre yılın ilk karı düşmüştü. Selim perdeleri aralayıp sokağa baktı. Sert karayelin savurduğu kar taneleri, fazla kullanılmayan kuytu köçelerde birikip tutmaya başlamıştı bile. Yağış bu tempoyla giderse kısa sürede her taraf bembeyaz bir örtüyle kaplanacaktı. Göğsündeki yara çoktan kapanmıştı ama bir buçuk ay alçıda kalan kolu zaman zaman sızlıyordu. Hele böyle yağışlı ve rutubetli havalar olursa. Günlerden pazardı. Selma hala yataktan çıkmamış, çoktan uyanıp odalarına dalan Ayşe ile yatağın içinde keyif yapıp oynaşıyorlardı. Kızının kahkahaları aşağılara kadar geliyordu. Selim buharları tüten demli çayından bir yudum alıp fincanı çalışma masasının üstüne koydu. Gözü fincanın yanında duran metal plakete ilişti. Yüzünde buruk bir tebessüm hasıl oldu. Sağlığına kavuştuktan sonra MİT, olayların aydınlanmasına yaptığı katkılardan ve verdiği hizmetlerden dolayı Yıldız'daki merkezde sade fakat anlamlı bir tören yapmış, Hayri Albay'ın eliyle şükranlarının ifadesi olarak masanın üzerinde duran plaketi vermişti. Artık hepsi geçmişte kalmıştı. Emniyet birimleri muhtar basmacı yurt dışına kaçarken havaalanında tevkif etmişler, bunu takiben Kandili'deki köşküne baskın tertipleyerek bir dizi tutuklama daha gerçekleştirmişlerdi. Koruda yapılan kazıda Panusel basmacının cesedi de bulunmuştu. O sırada Selim'i rahatlatan en önemli olay, kızını kurtarmak için köşke gizlice girdiği gece, yaraladığı korumaların hiçbirinin ölmediği gerçeğini öğrenmiş olmasıydı. Bunların hepsi Selim'i etkilemek için muhtar basmacının uydurduğu yalanlardı. Köşkün bahçesi toplu mezar gibiydi. Korumalara baskı yapılınca Günter Zayner'le karısının cesetleri de ortaya çıkarılmıştı. Muhtar basmacı, muhtelif suçların asıl faili olarak adliyeye sevk edilmiş ve muhakemesi başlamıştı. Karl Weber'i her hatırlayışında tüyleri diken diken oluyordu. Ömür boyu hapis yatacaktı. Karı koca, o gecenin etkisini uzun süre üzerlerinden atamadılar. Selma'ya evden bir soğukluk gelmişti. Satmak için kocasına epey baskı yapmış, sonra ısrarları yavaş yavaş azalmıştı. Selim, Gras'taki işini bırakmıştı ama artık işsiz sayılmazdı. Hafta başı uzun bir ayrılıktan sonra yeniden TÜBİTAK'taki görevine başlayacaktı. MİT yetkilileri şifreli belgeyi çözünce Behzat Ağa'nın köyüne yollanmışlardı. Mahkemeden alınan kararla emniyet yetkilileri MİT mensupları ve mahalli mülki amirlerin iştirakiyle köy mezarı açılmış ama hiçbir şey bulunamamıştı. Bu arada şüphelenilen birkaç mezar daha aranmış ama netice değişmemişti. Altınlar yoktu. Von Papen'in hayali altınları 50 sene sonra da bir sürü insanın hayatına mal olmuştu. Köydeki araştırmalara iştirak eden Albay Hayri, Selim'i hastanede ziyaret etmiş, neticeyi bildirmişti. Selim sıcak çayından bir yudum daha aldı. Gözleri daldı. Düşünceleri asla öğrenemeyeceği mazinin karanlık derinliklerinde kalan gerçeklere takıldı. Hadise kapanmıştı. Ama onun beyninde hala cevabını bulmamış bir soru yatıyordu. Büyük babasını kimler öldürmüştü? Bu cinayetin Von Papen'in Türkiye'ye getirdiği iddia edilen altınlarla bir ilişkisi var mıydı? Selim bu suallere asla cevap bulamayacağına emindi artık. Hiç görmediği ve hakkında çok az şey bildiği büyük babası hayatına birden fırtına gibi girmiş ve yaşamını gerçek bir kabusa çevirmişti. İçinde onu tanıyamamış olmanın verdiği ezikliğini hissetti. Duygulandı, hatta kendini suçlu hissetti. Çocukluğunda babasının katı tutumu karşısında ailesinin köklerini tanıyıp öğrenmek lüzumunu duymamış, hiç görmediği büyük babasına bigane kalmıştı. Bu babası kadar kendisinin de hatasıydı. Üzüntüyle yerinden kalktı. Annesinden aldığı, senelerdir babasının bir sır gibi sakladığı bavulu açtı. Büyük babasından arda kalan eşyaları ortaya çıkardı. Eşyalara sinmiş küfe benzer koku burnuna çarptı. Gümüş enfiye kutusunu masanın üzerine koydu. Abanoza benzer sert ağaçtan yapılmış, el yontması satranç taşlarını birer birer dizdi. Sonra eli resimlere gitti. Yılların sararttığı fotoğrafları teker teker inceledi. Sıra o fotoğrafa gelince gülümsedi. Büyük babasıyla Von Papen, çubuktaki kır kahvesinde çay içiyorlardı. Şu fotoğrafın dili olsa da, olayların gerçeğini en yetkili ağızlardan anlatsa diye çocuksa bir duygu geçti içinden. Camı çatlamış, çerçevesinin ince ahşabının bazı çivileri çıkmıştı. Uzun süre resme baktı. Bu fotoğrafı büyütüp, şık ve gösterişli bir çerçeve içine alarak, çalışma odasının duvarına asmaya karar verdi. Bu hem büyük babasına karşı yerine getirmesi gerektiğine inandığı borcu, hem de yaşadığı bunca olayların unutulmayacak bir anısı olacaktı. Çatlak camı, resme bir zarar vermemeye çalışarak kırıp çıkardı. Sonra eskimiş çerçeveyi söktü. Sararmış fotoğrafı eline alırken, fotoğrafla sırt olarak kullanılan kalın mukavva arasındaki kağıdı gördü. Birden irkildi. Fotoğraf ebadında bir kağıttı bu. Artık aşina olduğu büyük babasının el yazısını hemen tanıdı. İçini meraktan ziyade bir ürperti kapladı. Korkuya benzer bir his. Okumak istemiyordu. Aklı karışmıştı. Heyecandan titremeye başladı. Onun ne olduğunu gayet iyi tahmin edebiliyordu. Kağıdı itti. Okumayacaktı. Yeni bir bela demekti bu. Yukarıdan Selma ile Ayşe'nin sesleri geliyordu. Hayattaki iki kıymetli varlığı birazdan kahvaltı için aşağıya ineceklerdi. Sahip olduğu hazine, dünyanın tüm altınlarından daha kıymetliydi. Masanın üzerinden çakmağını aldı, yükselen aleve kağıdı tuttu, yanık kokusu odaya yayılırken, küller yavaş yavaş kristal sigara tablasının içinde düşmeye başlamıştı bile. Huzur içinde, yerinden kalktı, pencerenin önüne gidip yan karı seyre başladı. Sulu sepken tipiye dönüşmüştü. Kitabın sonu. 19 Kasım 1999.